Ayrım 3. Günübirlik Hayatlar, Gerçek Psikoterapi Öyküleri, Irvin Yalom, Sayfa 35. 3. Arabesk. Şaşırmıştım. 50 yıllık meslek hayatımın ardından artık görmediğim bir şey kalmadı sanıyordum ama ilk defa yeni bir hasta ofisime gençlik yıllarından kalma bir fotoğrafla girmişti. 70'lerinde Natasha isimli hali yapılı bir vücudu olan buruz kadın elinde tuttuğu fotoğrafı incelerken gözlerini bana dikince iyice gerildim. Fotoğrafta arabesk pozisyonda durmuş güzel bir balerin vardı. Tek ayağının üstünde, parmak ucunda yükselmiş, her iki kolunu zarifçe yukarı uzatmıştı. Gözlerimi yeniden Natasha'ya doğrulttum. Artık eskisi gibi narin gözükmüyordu ama koltuğa bir balerin zarafetiyle yerleşmişti. İçindeki genç dansçıyı görmeye çalıştığımı hissetmiş olacak ki çenesini hafifçe yukarı kaldırdı ve başını profilini net görmemi sağlayacak şekilde hafifçe çevirdi. Natasha'nın yüz hatları sertleşmişti. Belki bunun sebebi çok fazla Rus kışına maruz kalmasıydı ya da fazla alkol tüketmesiydi. Zarafet timsali gençlik fotoğrafına bir defa daha göz gezdirdim ve bugün de eskisi kadar olmasa da çekici bir kadın olduğunu düşündüm. ''Çok hoş değil miymişim?'' diye sordu mahcup bir ifadeyle. Başımla onayladım. Sözlerine devam etti. La Scala'nın baş balerinlerindendim. ''Kendinizi düşünürken hep geçmiş zaman kipi mi kullanırsınız?'' Geri çekildi. ''Ne kadar kaba bir soru bu Doktor Yalom. Anlıyorum ki her terapist gibi siz de kabalıktan nasibinizi almışsınız. Ama...'' Bir an duraksadıktan sonra devam etti. ''Belki de öyledir. Belki de haklısınızdır. Gelin görün ki balerin Natasha örneğinde ilginç bir şey var ki o da 30 yaşına gelmeden dans kariyerimin bitmiş olmasıdır. Yani bundan tam 40 yıl önce. Ve dans etmeyi bıraktığım günden beri çok ama çok daha mutluyum. Dansı 40 yıl önce bırakmışsınız ama bugün ofisime genç bir dansçı iken çekilmiş fotoğrafınızla geldiniz. Bugünkü Natasha'nın ilgimi çekmeyeceğini düşündünüz herhalde. 2-3 defa göz kırptıktan sonra gözlerini bir dakika kadar ofisimde dolaştırıp dekorasyonu inceledi. ''Dün gece sizi rüyamda gördüm.'' dedi. ''Gözlerimi kapattığımda aynı sahne yine canlanıyor. Sizi görmeye geliyordum. Bir odaya girdim. Tıpkı bu ofise benziyordu. Belki de evinizdi. İçeride bir sürü insan vardı. Belki eşiniz ve aileniz. Elimizde bez bir çanta vardı. İçinde ise çok sayıda silah ve onları temizlemek için gereken ekipman. Siz bir köşede duruyordunuz. Çevreniz insanlarla çevriliydi. Schopenhauer romanındaki fotoğrafınızdan tanımıştım sizi. Yanınıza gelemiyordum, bakışlarınızı bile yakalayamıyordum. Devamı da vardı ama şu an sadece bu kadarını hatırlayabiliyorum. Ah, peki rüyanız ile bana bu fotoğrafını vermeniz arasında bir bağlantı kurabiliyor musunuz? Silah, penis demektir. Uzun süre psikanalize gittiğim için bunu biliyorum. Analistim bana penisi bir silah olarak kullandığımı söylemişti. Bizim dans topluluğundaki baş dansçılardan olan erkek arkadaşım Sergey ile... Kendisi sonradan eşim oldu. Tartıştığımda dışarı çıkar, sarhoş olur, herhangi bir penis bulurdum ve kim olduğunu önemsemeden Sergey'i yaralayıp kendimi daha iyi hissetmek için onunla yatardım. Bu her zaman işe yarardı ama yalnızca kısa bir süreliğine, oldukça kısa bir süreliğine. Peki ya fotoğraf ile rüya arasındaki bağlantı? Hala aynı soru mu? Israr ediyorsunuz yani. Sanırım genç halimin fotoğrafını cinsel açıdan ilginizi çekebilmek için kullandığımı ima ediyorsunuz. Bu hem onur kırıcı hem de oldukça saçma. Elinde bir fotoğrafla yaptığı o şaşalı giriş büyük anlamlar taşıyordu. Bundan şüphem yoktu elbette ama şimdilik bunu bir kenara bırakıp konuya doğrudan girmeye karar verdim. Bana başvurma nedeniniz üzerine biraz konuşmak istiyorum. E-postanızda San Francisco'da kısa bir süre kalabileceğinizi, sizinle bugün ve yarın görüşmemin son derece acil önem taşıdığını, çünkü yaşamının dışında bir yerlerde kaybolmuş da geri dönüş yolunu bulamıyormuş gibi hissettiğinizi belirtmiştiniz. Lütfen bunu biraz daha açın. Bunun bir ölüm kalım meselesi olduğunu yazmışsınız. Evet, öyleymiş gibi hissediyorum. Bunu tarif etmem çok zor ama bana çok ciddi bir şey oluyor. Kaliforniya'ya eşim Pavel'la geldik. Bu tür seyahatlerde hep yaptığımız şeyleri yaptık. O bazı önemli müşterileriyle buluştu. Sonra birlikte Rus arkadaşımızla görüştük. Arabayla Napa Vadisi'ni dolaştık. San Francisco Operası'na gittik. Güzel restoranlarda yemek yedik. Ama bu defa bir şeyler farklıydı. Nasıl anlatsam? Rusça'da buna Osranaya denir. Sanki gerçekten burada değilmişim gibi. Olan biten hiçbir şeyi tam olarak hissedemiyorum. Çevremden soyutlanmış durumdayım. Sanki burada duran, tüm bunları yaşayan ben değilim. Gerginim, kafam dağınık. Uykularım da çok bozuldu. Keşke İngilizcem daha iyi olsaydı da size vaziyetimi daha iyi tarif edebilseydim. Amerika'da 4 sene kaldığım bir dönem vardı. İngilizce dersleri de aldım ama hala çatpat konuşuyorum. İngilizceniz son derece iyi. Yaşadıklarınızı da gayet güzel tarif ettiniz. Peki, siz tüm bunları nasıl açıklıyorsunuz? Sizce ne oluyor size? Afallamış durumdayım. Daha önce dediğim gibi uzun süre önce korkunç bir kriz döneminde 4 sene kadar psikanalize gitmem gerekmişti. O zaman bile bu duygu yoktu. Sonrasında da hayatım iyi gitti. Yıllardır hiçbir sıkıntım yoktu. Bu yaşamanızın içinde değilmiş gibi olma hali. Bunun izini sürmeye çalışalım. Sizce bu duyguyu ne zaman başlamıştır? Sizce bu duygu ne zaman başlamıştır? Ne kadar önce? Bilemiyorum. O kadar tuhaf ve belirsiz bir duygu ki tam olarak tespit etmek güç. 3 gündür Kaliforniya'da olduğumuzu biliyorum. Bana e-postayı bir hafta önce göndermiştiniz. Demek ki o zaman henüz Kaliforniya'da değildiniz. Neredeydiniz peki? New York'ta bir hafta kaldık. Sonra Washington'a geçip birkaç günde orada kaldık. Oradan da uçakla buraya geldik. New York'ta veya Washington'da sizi rahatsız eden herhangi bir şey mi oldu? Hiçbir şey olmadı. Saat farkının yarattığı olağan sıkıntı sadece. Pavel'ın çok sayıda toplantısı olduğu için tek başıma şehri gezecek bol bol vaktim olacaktı. Normalde gittiğim şehirleri keşfetmeyi çok severim. Peki bu defa nasıldı? Eşiniz çalışırken tam olarak ne yaptığınızı anlatın bana. New York'ta yürüdüm. İngilizcesi nasıldı? İnsanlara baktım. Geleni geçeni izledim. Evet, geleni geçeni izlemek. İşte, geleni geçeni izledim, alışveriş yaptım ve günlerce Metropolitan Museum of Art'ı dolaştım. Evet, New York'ta iyi hissediyordum, bundan eminim. Çünkü güzel ve güneşli bir günde Powell'la birlikte vapura binip Ellis Adası'nı dolaştığımızı, özgürlük anıtını gördüğümü hatırlıyorum. Harika bir histi. Demek ki New York seyahatinden sonra düşüşe geçmişim. O halde Washington'ı hatırlamaya çalışın. Orada neler yaptınız? Hep ne yapıyorsam onu. Her zamanki gibi her gün Smithsonian Müzesi'ne gittim. Hava ve uzay, doğa tarihi, Amerikan tarihi bölümlerini gezdim ve evet. Ulusal Galeri'yi ziyaret ettiğimde çarpıcı bir olay yaşamıştım. Ne olmuştu? Anlatmaya çalışın. Binanın dışındaki devasa bir afişte müzede bale tarihiyle ilgili bir sergi olduğu duyurusunu görünce çok heyecanlanmıştım. Evet, sonra ne oldu? Afişi görür görmez galeriye koştum. O kadar heyecanlıydım ki insanları ite kaka sıranın önüne geçtim. Bir şey arıyordum. Galiba Sergei'yi arıyordum. Sergei, ilk eşiniz. Evet, ilk eşim. Bunun size bir şey ifade edebilmesi için önce hayatımla ilgili bazı şeyleri anlatmam lazım. Bazı önemli noktaları paylaşabilir miyim? Günlerdir bu konuşmanın provasını yapıyorum. Sahneye çıkmak üzere olduğunu görünce bu sunumunun zamanımızı hayli tüketebileceği endişesiyle, evet, kısaca özetlemeniz iyi olacaktır yanıtını verdim. İlk olarak bana hiç annelik yapılmadığını bilmeniz gerekiyor. Analizimde de bu duruma yoğunlaşmıştık. Odessa'da doğdum. Ebeveynlerim daha ben doğmadan ayrılmışlar. Babamı hiç tanımadım. Annem ondan hiç bahsetmezdi. Zaten pek bir şey de anlatmazdı. Zavallı kadıncağız hep hastaydı. Ben 10 yaşına gelmeden kanserden öldü. 10. yaş günü partimi hatırlıyorum. Natasha, böldüğüm için özür dilerim ama bir ikilem yaşıyorum. İnanın bana, anlatacaklarınız son derece ilgimi çekiyor. Fakat bir yandan da zamanı gözetmek zorundayım. Çünkü yalnızca 2 seansımız var. Bu vakti sizin için en iyi şekilde değerlendirmek istiyorum. Çok haklısınız. Sahnedeyken zamanı unuturum. Acele edeceğim ve söz veriyorum konudan sapmayacağım. Annem öldükten sonra ikiz kardeşi Olga teyze beni St. Petersburg'a yanına aldı ve o büyüttü. Olga teyze nazik bir insandı. Bana hep iyi davranırdı. Ama evli olmadığı ve geçimini kendi sağladığı için yoğun çalışıyor, bana pek zaman ayıramıyordu. İyi bir kemancıydı. Yılın büyük kısmında senfoni orkestrasıyla turnede olurdu. Benim iyi bir dansçı olduğumu bildiği için yanına yerleşmemden bir yıl kadar sonra beni seçmelere götürdü. Yeterince iyi performans gösterince de beni Vaganova Bale Akademisi'ne yazdırdı. Orada 8 yıl geçirdim. Çok başarılıydım. Ve 18 yaşına geldiğimde Kirov Opera ve Bale Tiyatrosu'ndan teklif aldım. Birkaç yıl orada dans ettim. Sergey ile de orada tanıştım. Çağımızın en büyük dansçılarından, egoistlerinden, zamparalarından biri. Hayatımın aşkı Sergey. Şimdiki zaman kipi kullanıyorsunuz. Hala hayatınızın aşkı mı? Sözünü böldüğüm için öfkelendi. Lütfen bırakın da devam edeyim. Acele etmemi istediniz, ediyorum. Bunu kendi istediğim şekilde anlatmak istiyorum. Sergey ile evlendik. Sergey, La Scala'dan gelen bir teklifi kabul edince birlikte İtalya'ya kaçtık. Bu neredeyse bir mucizeydi. Takdir edersiniz ki o yıllarda Rusya'da yaşamak hayli güçtü. Şimdi Sergey'den biraz bahsetmeliyim. Hayatımda başrole sahipti. Evliliğimizin ilk yılı daha dolmadan şiddetli ağrılarım baş gösterdi. Doktor gut hastalığım olduğunu söyledi. Bir balerin için daha felaket bir hastalık olabilir mi? Olamaz. Gut yüzünden kariyerim 30 yaşıma gelmeden bitti. Peki ya hayatımın aşkı Sergey ne yaptı? Hiç vakit kaybetmeden beni başka bir dansçı için terk etti. Peki ben ne yaptım? Çıldırdım. Neredeyse alkolden kendimi öldürecek noktaya geldim. Hatta onu da az kalsın öldürüyordum. Elimde kırık şişeyle yüzünü çizip kendimden çok sayıda hatıra bıraktım. Teyzem gelip beni Milano'daki bir psikiyatri hastanesinden almak zorunda kaldı. Birlikte Rusya'ya döndük. İşte bu noktada beni kurtaran psikanalizle tanıştım. Teyzem bana Rusya'daki az sayıda psikanalisten birini buldu ki o da zaten gizli çalışıyordu. Analizimin büyük bir kısmı Sergey ile ilgiliydi. Bana yaşattığı acıyı atlatmak, alkolü sonsuza kadar bırakmak, sığ ilişkilerimi sonlandırmak ve belki de bir de nasıl sevileceğini öğrenmek, kendimi ve başkalarını. Toparladıktan sonra üniversiteye gittim. Müzik derslerinde cello'ya yeteneğim olduğunu fark edince çok şaşırdım. O kadar yetenekliydim ki yalnızca çalmakla kalmıyor, öğretebiliyordum da. O gün bugündür cello öğretmenliği yapıyorum. Eşim Pavel ilk öğrencilerimden biriydi. Kendisi hayatım boyunca gördüğüm en kötü cellisti. Ama harika bir insandı, çok zeki ve başarılı bir iş adamıydı. Aşık olduk. Benim için eşinden boşandı. Evlendik ve birlikte uzun, şahane bir yaşamımız oldu. Son derece kısa ve net Natasha, teşekkürler. Dediğim gibi, bunun provasını defalarca yaptım. Bölünmesini neden istemediğimi herhalde anlamışsınızdır. Evet, anladım. Şimdi Washington'daki müzeye dönelim. Bu arada kullandığım sözcüklerden anlamadığınız olursa lütfen söyleyin. Şimdiye kadar hepsini anladım. Sözcük dağarcığı me'dir. İngilizcem paslanmasın diye bol bol Amerikan edebiyatı okurum. Şu anda Yağmur Kralı okuyorum. Güzel seçim. Benim en sevdiğim kitaplardan biridir. Belov'da bir Dostoyevski olmasa bile edebiyatımızın en büyük yazarlarındandır. Sergiye dönecek olursak, bana anlattıklarınızdan sonra bunun sizin için çok duygusal bir deneyim olduğunu anlayabiliyorum. Bana tam olarak ne olduğunu söyleyin. Sergiye'yi, hayatımın aşkı dediğiniz adamı aramak için içeri girdiniz. Evet, şimdi dönüp bakınca oraya girerken asıl amacımın Sergiye'yi görmek olduğuna eminim. Bu kendimden bile gizlediğim bir amaçmış. Hayatımın aşkı derken bilinçli hayatımın aşkı olması gerekmiyor. Sizin gibi meşhur bir psikiyatrın bunu anlamasını beklerim. Mea culpa. Latince. Benim hatam ya da bağışlayın anlamlarına gelebilecek bir söz. Natasha'nın bu ufak iğnelemeleri beni keyiflendiriyordu. Sizi affediyorum ama bu seferlik. Şimdi gelelim sergiye. Sergide Bolşoy'dan ve Kirov'dan bol miktarda Rusça eski poster vardı. Girişe yakın bir yerde asılı olan Sergey'in muazzam bir fotoğrafı yer alıyordu. Kuğu Gölü'nde tıpkı bir melek gibi gökyüzünde süzülürken çekilmiş bir fotoğraf. Biraz bulanık gibiydi. İsmi de yazmıyordu ama onun Sergey olduğundan emindim. Sergiyi saatlerce baştan aşağı dolaştım ama adı hiçbir yerde geçmiyordu. Bir defa bile göremedim. İnanabiliyor musunuz? Sergey bir tanrı gibiydi ama ismi artık yoktu. Şimdi hatırladım. Neyi? Neyi hatırladınız? Ne zaman kendimi kaybetmeye başladığımı sormuştunuz. İşte o zaman. Binadan adeta trans halinde çıktığımı hatırlıyorum. O zamandan beri de kendim gibi hissetmiyorum. Müzede kendinizi aradığınızı da hatırlıyor musunuz? Fotoğraflarda ya da yazılarda kendi adınızı da aradınız mı? O günü pek iyi hatırlamıyorum. O nedenle şimdi yeniden kurgulamam gerekecek. Kurgulamak doğru bir sözcük oldu mu? Anlıyorum. Anıyı yeniden canlandırmanız gerekeceğinden bahsediyorsunuz. Evet, yeniden canlandırmam gerek. Zannedersem Sergei'den bahsedilmemesi beni öyle şaşırttı ki kendi kendime o bile yoksa zaten ben hiç olmam diye düşündüm. Öte yandan belki alttan alta kendi ismimi de aramışımdır. La Scala'nın Cizel'inde bazı tarihi belirtilmemiş fotoğraflar vardı. İki sezon boyunca Mirtea'yı oynamıştım. Fotoğraflardan birine daha yakından bakayım derken iyice dibine girdim ve burnum fotoğrafa dokundu. Hemen müze görevlisi yanıma geldi ve yerde hayai bir çizgi çizip daha fazla yaklaşmamam için beni uyardı. İnsanın böyle tarihi fotoğraflarda kendini araması bence gayet insani bir durum. Ama benim kendimi aramaya ne hakkım vardı ki? Tekrar ediyorum, sanırım hala anlamadınız, dinlemiyorsunuz. Sergei'nin bir tanrı olduğunu, hepimizin çok üstünde, bulutlarda yaşadığını ve bizlerin, diğer tüm dansçıların ona devasa bir uçağa hayranlıkla bakan çocuklar gibi baktığımızı tam olarak kavrayamadınız. Kafam karıştı. Sergei ile ilgili şu ana kadar bildiklerimi özetlemek istiyorum. Harika bir dansçı. İkiniz Rusya'da birlikte sahne aldınız. Sonra o dans etmek üzere İtalya'ya göç etmeye karar verince siz de onunla gitmeyi seçtiniz ve onunla evlendiniz. Sonra siz gut hastalığına yakalanınca sizi hemen terk etti ve başka bir kadınla ilişki yaşamaya başladı. Siz de bu noktada epey rahatsızlandınız ve kırık bir şişeyle suratını paramparça ettiniz. Buraya kadar doğru mu? Natasha başıyla onayladı. Doğru. Teyzenizle birlikte İtalya'dan ayrıldıktan sonra Sergei ile iletişiminiz sürdü mü? Hayır, hiç. Onu bir daha hiç görmedim. En ufak bir haber bile almadım. Ama onu düşünmeye devam ettiniz sanırım. Evet. İlk zamanlar bir yerde adı geçtiğinde kafama o kadar takılırdı ki onu zihnimden atabilmek için kafamı duvarlara vururdum. Ama zamanla onu hafızamdan sildim. Söküp attım. Size çok büyük bir zarar vermiş ve siz de onun hafızanızdan atmışsınız ama geçen hafta Ulusal Galeri'deki sergiye hayatınızın aşkı olduğunu düşünerek onu arayarak girmişsiniz ve gözden kaçırılmış. Unutulmuş olduğunu görünce öfkelenmişsiniz. Kafamın neden karıştığı herhalde anlaşılıyordur. Evet evet anlıyorum. Büyük bir çelişki, haklısınız. O sergiye gitmek zihnimde bir kazı yapmak gibiydi. Sanki yanlışlıkla büyük bir enerji hattını deldim ve her şey fışkırmaya başladı. Dağınık konuşuyorum ama anlayabiliyor musunuz dediklerimi? Başımı evet anlamında salladım ve Natasha sözlerini sürdürdü. Sergei benden 4 yaş büyüktü. Demek ki şimdi 73 yaşında. Yaşıyorsa tabii. Oysa ben 73 yaşında bir Sergei'yi hayal bile edemiyorum. Bu imkansız. İnanın bana. Onu tanısanız demek istediğimi anlardınız. Zihnimde yalnızca posterdeki gibi sonsuza kadar havada seyir halinde olan genç ve yakışıklı bir dansçı var. Ondan hiç haber aldın mı? Hayır. Yıllar önce suratını parçaladığımdan beri hiç haber almadım. Araştırabilirim aslında. Muhtemelen internette ya da Facebook'ta bulabilirim ama bu beni korkutuyor. Nedir sizi korkutan? Hemen her şey. Ölmüş olması. Hala yakışıklı olması ve beni istemesi. Yazışmamız, göğsümdeki ağrının tahammül edilemez hale gelmesi. Yeniden aşık olmam. Paul'u terk edip her neredeyse Sergei'nin yanına gitmem. Sanki Sergei ile geçen yıllarınız zamanda donmuş da bir yerlerde durmaya devam ediyormuş gibi konuşuyorsunuz. Sanki yeniden oraya dönerseniz her şey, karşılıklı aşk, arzular, hatta gençliğin verdiği güzellik bile aynı şekilde bekliyor olacak. Çok doğru. Oysa gerçek yaşamdaki senaryoya göre Sergei ya ölmüş olacak ya da 73 yaşında buruşuk, yaşlı bir adam olacak. Saçları grileşmiş. Ağarmış veya belki kelleşmiş olacak. Muhtemelen biraz kamburlaşmış olacak. Birlikte olduğunuz dönemle ilgili sizden çok farklı hisleri olacak. Anneye bakıp yüzündeki yara izini görünce hakkında pek iyi şeyler düşünmüyor olabilir. Ne derseniz deyin, şu an sizi dinlemiyorum. Tek bir kelimenizi bile dinlemiyorum. Zaman dolmuştu. Kapıya doğru yönelirken fotoğrafını sehpanın üstünde unuttuğunu fark edip geri döndü. Fotoğrafı alıp ona verdim. Çantasına koydu ve yarın görüşürüz. Ama bu fotoğraftan bahsetmek yok. Basta, dedi. Ertesi günkü görüşmemizin başında bu gece Odessa'ya uçuyorum dedi. Sizin yüzünüzden doğru düzgün uyuyamadığım için bunun son görüşmemiz olmasına pek üzülmüyorum. Sergei ile ilgili söyledikleriniz çok acımasızdı. Çok acımasız. Lütfen şu yoruma cevap verin. Tüm hastalarınızla böyle mi konuşuyorsunuz? Lütfen bu tavrımı sizde gördüğüm güce bir iltifat olarak kabul edin. Biraz afallamış bir ifadeyle dudaklarını büzdü. Tam cevap verecekti ki kendini tuttu ve bana uzun uzun baktı. Derin bir nefes verip arkasına yaslandı. Sonra, pekala sizi anlıyorum, hazırım, dinliyorum, bekliyorum dedi. Gece sizi uyutmayan düşüncelerden bahsederek başlayalım lütfen. Gecenin büyük bir kısmını kesik kesik uyuyarak geçirdim. Çünkü her defasında aynı rüyanın farklı versiyonlarını gördüm. Rüyamda bir heyetle birlikte Kongo'ya gidiyorum. Birden gruptakiler kayboluyor ve yalnız kalıyorum. Dünyanın en tehlikeli noktasında bulunduğumu fark edince panikliyorum. Sonra diğer versiyonlardan birinde ıssız bir mahallede dolaşıp evlerin kapılarını çalıyorum ama kimse açmıyor. Hepsi terk edilmiş. Kimse kalmamış. Bir diğerinde terk edilmiş evlerden birine girip bir dolaba saklanıyorum. Derken dışarıdan yaklaşan ayak sesleri duyuyorum. Sonraki rüyada cep telefonumdan heyeti arıyorum ama nerede olduğumu bilmediğim için onları tarif edemiyorum. Yanlarında fener getirmelerini, bu sayede onları camdan görebileceğimi söylüyorum. Sonra çok büyük bir şehirde olduğumu ve bu önerimin işe yaramayacağını fark ediyorum. İşte bu tüm gece devam etti. Korkunç bir şeyin beni bulup götürmesini bekledim, durdum. Elini göğsüne koydu. Şimdi bile rüyayı size anlatırken kalbim güm güm atıyor. Gece boyu süren bir kabus. Ne fena. Rüyayla ilgili ne gibi tahminleriniz var? Düşünün ve bana aklınıza her ne gelirse gelsin söyleyin. Geçenlerde gazetede Afrika'daki vahşetle ilgili çocuk ordularının önlerine çıkan herkesi öldürmesiyle ilgili bir makale vardı. Ama tamamını okumadan bıraktım çünkü bu tür şeyler bana hep kabus gördürür. Bir cinayet sahnesi gördüğümde televizyonu kapatırım. Sırf bu nedenle kaç filmden çıktığımı tahmin edemezsiniz. Devam edin. Rüyayla ilgili hatırladığınız ne varsa anlatın. Hepsi bu. Her seferinde farklı bir yerdeyim ve hayatım tehlikede. Hayatım tehlikede sözü üzerine biraz düşünün. Serbest çağrışımda bulunmaya çalışın. Yani bırakın zihniniz aksın. Siz onu biraz uzaktan izleyin ve önünüzden geçen düşünceleri bana anlatın. Tıpkı sinema filmi izler gibi. Derin bir nefes verip bana hiddetli bir bakış fırlattıktan sonra başını koltuğun arkasına yasladı ve "Hayatım tehlikede, hayatım tehlikede." diye fısıldadı. Ardından sessizliğe gömüldü. Bir iki dakika geçtikten sonra onu uyarma ihtiyacı duydum ve lütfen biraz daha yüksek sesle dedim. Sizin ne duymak istediğinizi biliyorum. Ve bunu bana söylemek istemiyorsunuz. Başıyla onayladı. Şunu hayal edin diye sürdürdüm sözlerimi. Bugün zamanımız dolana kadar sessiz kalıyorsunuz. Şimdi ofisten çıkmakta olduğunuzu düşünün. Nasıl hissediyor olursunuz? Pekala, söyleyeceğim. Elbette hayatım tehlikede. 69 yaşındayım. Daha ne kadar ömrüm kalmış olabilir ki? Hayatımın tamamı oradaydı. Gerçek hayatımın. Gerçek hayatınız? Yani sahnede Sergei ile dans ederken? Siz hiç dans ettiniz mi? Yalnızca biraz tap dansı. Fred Astaire'in hareketlerini taklit ederdim. Bazen evde, bazen de sokakta. Natasha'nın gözleri fal taşı gibi açıldı ve bana hayretle baktı. Şaka yapıyorum dedim. Dünyanın gelmiş geçmiş en kötü dansçılarından biriyimdir ama hevesli bir izleyiciyim. Sizi alkışlayan kalabalıkların önünde sahne almanın ne kadar ihtişamlı bir deneyim olduğunu tahmin edebiliyorum. Bir psikiyatr için fazla muzipsiniz. Biraz da baştan çıkarıcı. Bu size nasıl geliyor? Tam kıvamında. Güzel. O halde bana geçmişteki gerçek hayatınızı anlatın biraz. Hayat o zamanlar çok renkliydi. kalabalıklar, fotoğrafçılar, kulağınıza okşayan o müzik, kostümler ve tabii Sergey. İnanın bana, dünyanın en güzel erkeklerinden biriydi. Elbette alkol, dansla sarhoş olmak, ateşli sevişmeler. Ondan sonra olan biten her şey yanında sönük kalıyor. Konuşurken koltuğun ucunda oturan Natasha gevşeyip arkasına yaslandı. Şu an aklınızdan neler geçiyor? Size söylemem gereken bir şey var. Bir süredir garip bir şey düşünüyorum. Sanki yaşadığım her gün çok güzel bir gün olsa bile kederli gibi geliyor. Çünkü gerçek yaşamımdan bir gün daha uzaklaşmış oluyorum. Tuhaf değil mi? Daha önce de söylediğim gibi, sanki gerçek yaşamımız bir yerlerde dondurulmuş halde duruyormuş gibi. Bir aracımız olsa oraya gidebilirmişiz ve size tanıdık gelen şeyleri bana tek tek gösterebilirmişsiniz gibi. Söylemek istediğimi anlayabiliyor musunuz? Natasha başını evet anlamında sallayınca konuşmaya devam ettim. Bu düşünce bir bakıma müzeye gitmenizi anlamamız için de bir anahtar görevi olabilir. Siz orada yalnızca sergiyi aramıyordunuz, kaybolan yaşamınızın tamamını arıyordunuz. Oysa zihninizin yetişkin tarafı, her şeyin geçici olduğunu, geçmişin yalnızca zihninizin içinde var olduğunu, daha önceki dünyanızın beyninizde bir yerlerde bir elektrik akımıyla veya kimyasal sinyallerle saklanan bir anıdan ibaret olduğunu söylüyor. Natasha diye sürdürdüm sözlerimi. Hayatta nasıl bir noktada olduğunuzu anlıyorum. Sizden yaşça çok daha büyüğüm ve ben de benzer meselelerle uğraşıyorum. Bence ölümün en karanlık yanlarından biri, ben öldüğümde tüm dünyamın, yani anı dünyamın, bugüne dek tanıdığım, herkesin içinde bulunduğu o zengin ve kökleri çok sağlammış gibi görünen dünyanın benimle birlikte kaybolup gidecek olması. Puf, işte bu kadar. İki haftadır eski kağıtlarla ve fotoğraflarla dolu kutuları seçiyorum. Her birine, mesela çocukken yaşadığım mahalledeki bir sokağın fotoğrafına ya da hayatta olan kimsenin tanımadığı bir akraba veya arkadaşın fotoğrafına tek tek baktıktan sonra onları çöpe atıyorum. Bunu her yapışımda eski gerçek dünyamın pul pul döküldüğüne şahit oldukça içim ürperiyor. Natasha derin bir nefes aldı ve daha yumuşak bir ses tonuyla cevap verdi. Söylediklerinizin hepsini anlıyorum. Bunu benimle paylaştığınız için teşekkür ederim. Böyle kişisel deneyimlerinizi paylaşmanız benim için çok değerli. Söylediklerinizin doğru olduğunu biliyorum. Ama böylesi bir hakikati hazmetmek çok zor. Size bir şey söyleyeyim. Şu an, tam şu saniye. Sergey'in zihnimde titreştiğini hissediyorum. Sanki zihnimde dans eder bir halde. Sonsuza kadar kalmaya uğraşıyor. Sergey hakkında bir şeyler daha söylemek istiyorum, diye yanıtladım. Mezun oldukları liselerin pilav günlerinde genelde çok tanımadıkları birine, bazen de eski erkek arkadaşlarına aşık olan çok insan tanıdım. Çoğu bu kişilerle evlendi. Bu evliliklerin bir kısmı başarılı oldu, bazıları ise felaketle sonuçlandı. Ben bu kişilerin çoğunun çağrışımla aşık olduğuna inanıyorum. Onların asıl sevdiği gençliğe özgü neşeydi. Okul günleriydi. Önlerinde uzanan o heyecan dolu yaşama atılmak için duydukları sabırsızlıktı. Gerçekte belli bir kişiye aşık değillerdi. Söylemek istediğim, Sergey de sizin gençliğinizin rüya gibi bir döneminin parçasıymış. Sırf bundan dolayı ona sevgi aşılıyorsunuz. Yani ona aşkı yakıştıran sizsiniz. Natasha yanıt vermedi. Aradan birkaç dakika geçtikten sonra sessiz kaldığımız bu sürede aklınızdan neler geçti diye sordum. Sizin kitaplarınızdan birinin adını düşünüyordum. Aşkın Celladı. Sizin aşkınıza da cellatlık yaptığımı mı düşünüyorsunuz? Bunu inkar edebilir misiniz? Hatırlarsınız, Pavla aşık olduğunuzu ve onunla harika bir hayat geçirdiğinizi anlatmıştınız bana. Siz bunları anlatırken çok keyifli bir birlikteliğiniz olduğunu hissettim. Dolayısıyla yaşadığınız aşkın peşine düşmüş değilim. Benim hedefimde aşk olduğu sanılan bir Serap var. Sessizlik yaşandı. Lütfen sesli düşünün dedim. İçimde yumuşacık bir ses duyuyorum, bir fısıltı. Ne diyor acaba? Canın cehenneme. Sergey'den vazgeçemeyeceğim diyor. Bu zaman alacak bir şey. Kendi temponuza göre hareket etmeniz gerekiyor. Size daha farklı bir soru sorayım. Görüşmeye başladığımızdan beri herhangi bir değişim yaşadınız mı? Değişim derken? Nasıl bir şey kastediyorsunuz? Dün sanki yaşamınızı dışarıdan izliyormuş gibi hissettiğinizden, şu anı yaşayamadığınızdan bahsetmiştiniz. Bu belirtide herhangi bir değişiklik oldu mu? Bana sanki seansın içindeki mevcudiyetiniz güçlendi gibi geliyor. Bunu inkar edemem, haklısınız. Şimdikinden daha fazla burada olamazdım. Ayaklarımı kaynar sulara sokmak konsantrasyonumu son derece güçlendirdi. Ben o kadar gaddar mıyım? Gaddar mı? Gaddar denemez ama sert diyelim. Hayli sert. Saate baktım. Yalnızca birkaç dakika kalmıştı. Bu süre nasıl kullanılmalıydı? Natasha, acaba bana sormak istediğin bir şey var mı? Bu soruyu beklemiyordum, evet. Aslında bir sorum var. Siz nasıl yapıyorsunuz? 80 yaşında olmakla, sonun giderek yaklaşmasıyla nasıl baş ediyorsunuz? Ben yanıtımı düşünürken, hayır, asıl gaddar olan benim. Lütfen beni affedin. Bunu sormamam gerekirdi, dedi. Sorunuz hiç de gaddarca değil. Bunu sormanıza sevindim. Kafamda dürüst bir yanıt oluşturmaya çalışıyorum. Schopenhauer'un tutkulu aşkı insanı kör eden güneş ışığıyla kıyasladığı bir lafı vardır. Yaşamın ileriki yıllarında bu ışık azalınca, onun yüzünden daha önce göremediğimiz muhteşem bir yıldızlı gökyüzü belirmeye başlar. Dolayısıyla benim için de gençliğe özgü, bazen zalimce olabilen tutkularımın sönüp gitmesi, daha önce göz ardı ettiğim yıldızlı gökyüzünün pek çok diğer mucizesinin kıymetini anlamamı sağladı. 80'li yaşlarımın içindeyim ve size inanamayacağınız bir şey söyleyeceğim. İlk defa kendimle bu kadar barışığım. Biliyorum, varoluşum sona ermek üzere ama bu son başından beri orada duruyordu zaten. Şimdi eskisinden farklı olarak saf bir farkındalığın keyfini sürüyorum. Ne şanslıyım ki bunu hayatımın neredeyse tamamında yanımda olan eşimle de paylaşabiliyorum. Teşekkür ederim, dedi Natasha. Daha önce de söylediğim gibi kişisel paylaşımlarınız benim için çok önemli. Son derece komik. Siz konuşurken aklıma bu hafta gördüğüm bir rüya geldi. Unutup gitmiştim ama birden aklıma geldi. Şu an çok net hatırlıyorum. Issız bir yolda yürüyordum. Bir şekilde bu yoldan en son köpeğim Balo'nun geçtiğini biliyordum. Derken yolun kenarında Balo'yu görüyorum. Hemen yanına gittim. Eğildim, gözlerinin içine baktım. Kendi kendime ikimiz de can taşıyoruz diye düşündüm. Ardından ondan daha üstün olmadığımı düşündüm. Peki ya bu rüyaya eşlik eden duygular? İlk başta köpeğimi tekrar gördüğüm için çok mutluydum. Balo, biz Amerika'ya doğru yola çıkmadan 3 hafta önce öldü. 16 yıl boyunca benimleydi. Üzüntüm hayli zor geçti. Hatta Amerika seyahatimize denk gelmesine memnun oldum. Çünkü yaz sürecimi atlatmama faydası olacağını düşündüm. Sizin köpeğiniz var mı? Köpeği olmayan anlayamaz. Aa, hayır, ben kediciyim ama sanırım kederinizin ne kadar derin olduğunu anlayabilirim. Kısa bir süre tereddüt etse de yanıtımdan tatmin olmuş gibi başını salladı. Evet, oldukça derin. Eşim haddinden fazla derin olduğunu söylüyor. Ona kalırsa Balo'yu fazla bağlıymışım. Onu çocuğum yerine koymuşum. Çocuğum olmadığından bahsetmedim size sanırım. Yani rüyanızda Balo'nun birkaç hafta önce çıktığı yoldan ilerliyorsunuz ve onun gözlerinin içine bakıp İkimiz de can taşıyoruz. Ben senden üstün değilim diyorsunuz. Sizce bu rüya ne anlatmaya çalışıyor? Ne düşündüğünüzü biliyorum. Bana da söyleyin lütfen. Ben de Balo gibi ölüme uzanan yolda yürüyorum. Can taşıyan herkes gibi. Evet, can taşıyan herkes gibi. Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Bu konuşmanın bana iyi gelmediğini düşünüyorum. Yani sizi rahatsız ediyor. İyileşeceğim diye birkaç seansa daha gelmeye kalkarsam beni eve ambulansla götürmek zorunda kalacaklar. Dün bahsettiğiniz belirtilerin, hayattan kopukluk, soyutlanmışlık, hayatının içinde kalamama hali, bunlardan her biri bir can taşımanın getirisi olan acıyı hissetmemek için kendinizi uyuşturmanızı sağlıyor. Nasıl başladığımızı hatırlayalım. Ofisime elinizde bir fotoğrafla girmiştiniz. Hayır, yine mi o konu? O konuyu açmamı yasakladığınızı biliyorum ama önemli olduğu için yasağı delmek zorundayım. Lütfen söyleyeceklerimi dinleyin. Bunları zaten biliyorsunuz. Size halihazırda bilmediğiniz bir şeyi söylemiyorum aslında. Ama işte, dışarıdan gelen bir şeyi savuşturmak, kendi derinliklerinizden yükselen bir şeyi savuşturmaktan çok daha kolay. İnanıyorum ki size önerdiğim sonuca çoktan varmış olan bir parçanız var. Baloyla aynı yolu yürüdüğünüz rüyada bu apaçık görülüyor. Bilmecemiz için büyük bir ipucu sunan bu rüyanın tam da biz seanslarımızı bitirmek üzereyken ortaya çıkması beni hayli etkiledi. Başlangıçta bana verdiğiniz fotoğraf da hangi yönden ilerlememiz gerektiği konusunda bir ipucuydu sanki. Yani tüm bunları biliyor muydum ben? Beni gözünüzde fazla büyütüyorsunuz, hiç sanmıyorum. Ben yalnızca bilge parçanızın tarafını tutuyorum. İkimiz de saate baktık. Süreyi birkaç dakika açmıştık. Natasha ayağa kalktı, eşyalarını toparlarken... ''Başka sorularım olursa size e-posta veya Skype üzerinden ulaşabilir miyim?'' diye sordu. ''Elbette ama unutmayın ki yaşlanıyorum. O yüzden fazla oyalanmayın.'' Üçüncü ayrımın sonu, sayfa 53.